Ayrım 24, sayfa 241. Ama 570. gece olunca demiş ki, Hamal da sandık sırtında olduğu halde halifenin ardından yürümeye başlamış. Halife de bir yandan yürürken içinden, artık üzerimde ne bir altın ne bir gümüş ya da bakır para var. Hatta bunların kokusu bile yok. Eve ulaşınca ben nasıl bu lanet olası hamalın parasını ödeyeceğim diyormuş. Ve de bu Allah'ın belası sandığa ne ihtiyacım vardı benim. Bunu satın almayı nereden kafama soktum bilmem ki. Ama yazılmış olan insanın başına gelir. Ben bu hamala para ödeme işinden yakamı sıyırmak için onu aşağı yukarı koşturacak, sokaklar boyunca yolunu yitirtecek, yorgunluktan ölünceye kadar onu dolaştıracağım. O zaman kendi isteğiyle duracak ve daha fazla bu sandığı taşımak istemeyecektir. Ben de onun bu vazgeçişinden yararlanarak kendisine para ödemekten kurtulacağım ve sandığı kendi sırtıma alıp taşıyacağım diyormuş. Ve kafasında bu tasarıyı kurunca onu hemen yürürlüğe sokmuş. Bir sokaktan öbür sokağa, bir yerden öbür yere koşmaya koyulmuş. Ve hamalı da tüm kent boyunca kendisiyle birlikte sürüklemiş. Bu böylece öğleden akşam güneş batıncaya kadar sürmüş. Ve tamamıyla tükenmiş bulunan hamal da mırıldanmaya, sonra da homurdanmaya başlamış. Ve sonunda halifeye, "Efendim senin evin nerede?" diye sormaya karar vermiş. Halife de vallahi dün onun nerede bulunduğunu biliyordum ama bugün tümüyle unuttum ve seninle birlikte nerede olduğunu arayıp duruyorum diye yanıt vermiş. Hamal da sen benim ücretimi ver de sandığını al öyleyse demiş. Halife hele biraz daha bekle, ağır ağır yürü de bana hafızamı toplamam ve evimin nerede bulunduğunu düşünmem için zaman bırak demiş. Ve bir süre geçtikten sonra hamal ıhlayıp dişleri arasından homurdanmaya başlayınca ona ey Zurayk, benim üzerimde senin ücretini karşılayacak para yok. Aslında paramı da evde bıraktım. Evin nerede olduğunu da unuttum demiş. Ve hamalın artık yürüyecek hali kalmayıp yükünü yere indirerek durduğu sırada halifenin yanına bir tanıdığı yaklaşıp omzuna vurarak ona hele hele sen misin o halife? Mahallenden bunca uzaktaki bu mahallede ne yapıyorsun bakalım? Ve de bu adama ne taşıtıyorsun diye sormuş. Ama gücünü yitirmiş bulunan halife daha yanıt vermeden Hamal Zurayk sözü geçen tanıdığa dönmüş ve ona amca halifenin evi nerede bulunuyor acaba diye sormuş. Adam da vallahi tuhaf bir soru sordun. Halifenin evi Bağdat kentinin öbür yanında Ravassin mahallesinde balık pazarı yöresinde bulunan Harap Han'ın içindedir diye yanıt vermiş ve gülerek uzaklaşmış. Bunun üzerine Hamal Zurayk balıkçı halifeye haydi bakalım yürü ey alçak. Canlan ve de kıpırda demiş. Önünde yürütüp balık pazarı yakınındaki Harap Han'a doğru ona yol aldırmış. Ve oraya ulaşıncaya kadar küfredip davranışından dolayı ey sen kötü yüzlü herif, Allah günlük ekmeğini kessin. Bu Allah'ın belası hanın önünden kaç kez geçtik de beni durdurmadın. Haydi yardım et de sırtımdan şu sandığı indirelim. Keşke sen bunun içinde olup da sonsuza dek kapalı kalsaydın diye sitemler etmiş. Halife tek bir söz söylemeden onun sandığı sırtından indirmesine yardım etmiş. Zurayk da elinin tersiyle alnındaki iri ter damlalarını silerek ona ''Şimdi beni gereksiz yere bunca yorduktan sonra senin ruhunun yüceliğini ve hak ettiğim ücreti ödemek için elinin ne denli açık olduğunu görelim. Çabuk ol da ben de kendi yoluma gideyim.'' demiş. Halife de ona ''Kuşkusuz arkadaşım bol bol hakkını alacaksın. Altın para mı gümüş para mı istersin?'' Senin seçimine bağlı demiş. Hamal da uygun olanı sen benden iyi bilirsin demiş. Bunun üzerine halife sandıkla birlikte hamalı kapıda bırakarak odasına girmiş. Ve oradan elinde sırımında 40 sivri çivi kakılı bir vuruşta bir deveyi öldürecek güçte korkunç bir kırbaçla çıkmış. Ve hamalın üzerine atılarak kolunu kaldırıp kırbacı havada sallamış. Ve hamalın sırtına indirmiş ve bunu tekrarlayarak hamalın öylesine canını yakmış ki zavallı sırtını çevirip uğuldayarak ve ellerini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş ve sokağın köşesinde gözden kaybolmuş. Böylece hamaldan kurtulunca kendi girişimiyle sandığa yönelip onu odasına kadar sürüklemiş. Ama bütün bu gürültüyü duyan komşuları toplanıp halifenin ipekli satenden giysisini, aynı kumaştan sarığını ve sürüklediği sandığı görmüşler ve ona ''Ey halife, bu urba ve bunca ağır şu sandık nereden eline geçti?'' diye sormuşlar. O da ''Asıl mesleği zurnacılık olan Harun Reşit adlı çırağımdan'' diye yanıt vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 571. gece olunca demiş ki, "Asıl mesleği zurnacılık olan Harun Reşit adlı çırağımdan," diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan halifenin handa oturan komşuları korkarak birbirlerine, "Dikkat edin de onun böyle budalaca konuştuğunu kimseler duymasın. Yoksa kollukçular yakalar ve hiç kuşkusuz onu asarlar. Hanımızı da baştan aşağı yıkarlar. Onun yüzünden ölüsünü de ya da hanın kapısını asarlar ya da daha müthiş bir cezaya uğrar," demişler. Ve son kertede dehşete düşerek onu dilini ağzında kilitli tutmaya zorlamışlar ve işini bir an önce tamamlaması için sandığı odasına taşımasına yardım etmişler ve üzerine de kapısını kapamışlar. Halifenin odası o kadar darmış ki sandık sanki sırf onun içine girmek için yapılmış gibi hemen her yanı kaplamış. Ve halife geceyi nerede geçireceğini bir türlü bilemediğinden boylu boyunca sandığın üzerine uzanmış ve orada bütün gün başına gelenleri düşünmeye koymuş. Ve birdenbire kendi kendine, "Ama aslında sandığı açmak ve içinde ne olduğunu anlamak için daha ne bekliyorum?" diye sormuş. Ve iki ayağı üzerine sıçrayarak elinden geldiğince elleriyle sandığı açmaya çalışmış ama boşuna. Ve yine kendi kendine, "Aklımdan ne zorum oldu da açmayı bile beceremediğim bu sandığı satın almaya kalktım," demiş. Ve kilidini kırarak zincirlerini çözmek için yeni bir hamlede bulunmuş ama boşuna. O zaman kendi kendine, "İşe yeniden ele almak için sabaha bekleyelim," demiş. Ve yeniden boylu boyunca sandığın üzerine uzanarak çok geçmeden uyuyup horlamaya başlamış. Böylece bir saat kadar uyuduktan sonra ansızın ürküp sıçrayarak uyanmış ve başını odasının tavanına çarpmış. Gerçekten sandığın içinde bir şeylerin kıpırdandığını hissetmiş. Ve birdenbire uyku aklıyla birlikte başından uçup gitmiş. Ve hiç kuşku yok ki bunun içinde ecinliler var. Allah'a şükür ki bana esin verdi de kapağını açmadım. Sandığı açsaydım karanlıkta üzerime sıçrayıp kim bilir bana neler yapacaklardı. Kuşkusuz herhalde başıma hoş şeyler gelmeyecekti," diye haykırmış. Ama aynı anda korku kafasında böylece şekillenirken sandığın içindeki gürültü iki katıyla duyulmuş ve kulağına sanki bir inildeme gelmiş. Bunu duyan halife korkunun sınırında el yordamıyla ışık oluştursun diye bir lamba aramış. Ama fakirliğin bir adet lamba edinmesine her zaman engel olduğunu unutmuş ve odasının duvarlarını eliyle yoklayarak ve dişleri birbirine vurarak kendi kendine "Bu kez durum berbat, hem de çok berbat," diyormuş. Sonra korkusunu ikiye katlayarak kapıyı açmış ve gecenin ortasında alabildiğine bağırarak "İmdat, handaki komşular, koşun yardım edin," diye bağırarak kendini dışarı atmış. Çoğunluğu çoktan uyumuş bulunan komşuları da çok heyecanlanarak uyanmışlar. Karıları yarı örtünük evlerinden başlarını çıkarıp bakarken onun yanına koşuşmuşlar. Ve hepsi de "Ne oldu sana halife?" diye sormuşlar. O da "Çabucak bana bir lamba verin çünkü ecinliler ziyaretime geldi," diye yanıt vermiş. Komşuları gülmeye başlamışlar ve sonunda içlerinden biri bir lamba getirmiş. Halife de lambayı alıp kendine daha çok güvenerek evine dönmüş ama ansızın tam sandığın üzerine eğildiği sırada "Ah, neredeyim ben?" diyen bir ses duymuş ve öncekinden de fazla korkuya düşerek her şeyi bırakıp bir deli gibi yeniden dışarı fırlamış ve "Komşular, yardım edin!" diye haykırmaya başlamış. Komşuları da "Allah kahredesice halife!" diye haykırmaya başlamış. "Ne belasın sen be? Bizi yine mi tedirgin ediyorsun?" demişler. O da "İyi yürekli kişiler, ecinli sandığın içinde kıpırdayıp konuşuyor," diye yanıt vermiş. Onlar da "Yalancı, ne diyormuş bakalım bu ecinli?" diye sormuşlar. O da "Bana neredeyim ben?" dedi, diye yanıt vermiş. Komşular da gülerek "Ama kuşkusuz cehennemdedir ey lanetli. İnşallah ölünceye kadar gözüne uyku girmez. Bütün hanı ve bütün mahalleyi tedirgin ettin. Eğer susmayacak olursan inip kemiklerini kıracağız," demişler. Halife korkudan ölecek gibi olduğu halde bir kez daha odasına girmeye karar vermiş. Ve tüm cesaretini toplayarak eline büyük bir kaya alıp sandığın kilidini kırmış ve kapağını ansızın açmış. Ve sandığın içinde uzanmış, baygın ve göz kapakları yarı kapalı, bir huri kadar güzel ve mücevherler kadar parlak bir genç kızın yatmakta olduğunu görmüş. Bu, Kuvvetül Kulüp imiş ve kurtulduğunu anlayarak göğsünü havayla doldurarak derin derin solumuş. Orada gerçekten solgun ve çok güzel ve arzu uyandıracak bir halde duruyormuş. Bunu gören ve hayatında böylesi bir güzellik değil, sade bir kadın bile tanımamış olan balıkçı önünde dize gelerek ona "Allah aşkına hanımım sen kimsin?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 572. gece olunca demiş ki, önünde dize gelerek ona "Allah aşkına hanımım kimsin sen?" diye sormuş. Kız gözlerini, kıvrık kirpikli o güzelim gözlerini açmış ve "Yasemin nerede, Nergis nerede?" demiş. Bunlar sarayda onun hizmetindeki iki genç esirenin adlarıymış. Halife de kendisinden Yasemin ve Nergis istendiğini sanarak, "Vallahi hanımım, burada bende kurutulmuş kına çiçeklerinden başka çiçek yok," diyerek yanıt vermiş. Genç kız da bu sesi ve bu yanıtı işitince tüm aklını başına devşirmiş ve gözlerini alabildiğince açarak, "Sen kimsin, ben neredeyim?" diye sormuş. Ve bunu şekerden de tatlı bir sesle ve elinin zarif bir hareketiyle söylemiş. Ve içinde ince bir ruh taşıyan halife de görüp işittiğinden çok duygulanmış ve "Ey gerçekten çok güzel olan hanımım, ben balıkçı halifeyim ve sen de kesinlikle benim yanımda bulunuyorsun," diye yanıt vermiş. Kuvvetül Kulüp, "Öyleyse halife Harun Reşid'in sarayında değilim, öyle mi?" diye sormuş. O da, "Yok vallahi, sen seni kucakladığı için bir saray sayılabilecek benim odamdasın," diye yanıt vermiş. "Ve alım satım yoluyla benim cariyem oldun. Çünkü bugün sandığınla birlikte seni mezatta 101 dinara satın aldım. Ve seni bu sandıkta uyurken evime getirdim. Ve varlığını ilk farkına vardığımda korkmuş olsam da kıpırdanışınla kavradım. Daha önce alçakta ve kötü olduğunu bildiğim yıldızımın şimdi mutlu bir düzeyde parıldadığını görüyorum," diye yanıt vermiş. Kuvvetül Kulüp de bu sözleri duyunca gülerek ona, "Demek ki beni görmeden çarşıda satın aldın ey halife," demiş. O da, "Evet vallahi, senin varlığından bile haberim olmayarak," diye yanıt vermiş. O zaman Kuvvetül Kulüp Sid Zübeyde'nin tuzağına düşerek başına ne geldiğini anlamış ve olup biteni başından sonuna kadar balıkçıya anlattırmış. Ve böylece onunla sabaha kadar konuşmuş. O zaman kız ona, "Ey halife, sende yiyecek hiçbir şey yok mu? Çok acıktım," demiş. Balıkçı, "Ne içecek bir şey var ne de yiyecek ve de vallahi ben de iki gündür ağzıma bir lokma bir şey koymadım," diye yanıt vermiş. Kız, "Hiç değilse üzerinde biraz para var mı?" diye sorunca, "Para mı dedin hanımım? Son paramı Tanrı'nın beni meraklandırıp yoluma çıkardığı bu sandığa verdim ve elim ayağım kurudu," demiş. Kız da bu sözleri işitince gülmeye başlamış ve ona, "Öyle de olsa dışarı çık da komşularından bana yiyecek bir şeyler getir. Herhalde seni reddetmezler. Çünkü komşu komşuya gereklidir," demiş. Bunun üzerine halife ayağa kalkıp hanın avlusuna çıkmış. Sabahın er saatinin sessizliğinde, "Ey handa oturanlar, ey komşular! İşte şimdi size sandıktaki ecinli benden yiyecek bir şeyler istiyor. Benim de elimde ona verecek hiçbir şey yok," diye haykırmış. Onun sesinden ürken ve yoksulluğuna acıyan komşuları da aşağı inip akşamdan kalan yarım ekmeği, ayrıca bir parça peynir, bir hıyarla bir turp vermişler. Ve bunları kaldırdığı eteğinin boşluğuna doldurup kendi odalarına çekilmişler. Halife de toparladığı şeylerden mutlu odasına dönmüş ve bütün bunları genç kızın önüne koymuş ve ona "Hadi ye," demiş. O da gülmeye başlamış ve "Su içmek için küçük bir güğüm ya da bir testi olmaksızın nasıl yerim? Yoksa lokma boğazıma takılır ve ölürüm," demiş. Halife de "Kötülükler senden ırak olsun ey güzeller güzeli. Şimdi hemen gidip sana bir testi değil bir küp su getireceğim," diye yanıt vermiş. Ve hanın avlusuna çıkarak gırtlağının tüm gücüyle "Ey komşular, ey handa oturanlar," diye haykırmış. Her yandan kızgın başlar uzanarak ona küfretmeye başlamış. Ve "Ey Allah'ın belası, şimdi de ne var?" diye haykırmışlar. O da "Sandıktaki ecinli şimdi de su istiyor," diye yanıt vermiş. Komşular aşağı inip kimi bir kulpsuz testide, kimi bir testide, kimi bir güğümde, kimisi de çömlekte ona su getirmişler. O da her birini ellerini alıp kolunun altına kıstırıp ya da tepesine oturtarak dengede tutup çabucak Kuvvetül Kulübe getirmiş ve ona canının istediklerini sana getirdim demiş. Ve başka bir şey arzu ediyor musun diye sormuş. Kız da hayır, Tanrı'nın verileri yeterince var diye yanıt vermiş. O da öyleyse hanımım sen de kendince tatlı sözler söyle ve bana bilmediğim öykünü anlat demiş. Bunun üzerine Kuvvet Ülkulüp halifenin yüzüne bakmış ve ona gülümsemiş. Ve bil ki ey halife, benim öyküm iki sözcükle özetlenemez. Rakibim Halife Harun Reşid'in karısı Sit Sübeyde'nin kıskançlığı yüzünden düştüğüm durumdan beni kurtarman bahtında yazılı olduğu için ne mutlu ki kurtuldum. Ben gerçekten Emir Ül Mümin'in gözdesi Kuvvet Ül Kulübüm. Sana gelince bundan böyle mutluluğun güvence altındadır demiş. Halife de ona ama bu Harun benim balık tutmayı öğrettiğim kişi değil midir? Ve ben bu bostan korkuluğunu büyük bir iskemlenin üzerinde sarayda otururken görmedim mi diye sormuş. Kız da kesinlikle ta kendisi diye yanıt vermiş. O da vallahi bütün hayatımda onun kadar kötü zurna çalan ve de daha büyük bir namussuz görmedim demiş. Bu soytarı suratlı sefil beni sadece soymakla kalmadı, 100 sopa karşılığı bir dinar verdirdi. Ve eğer ona bir daha rastlarsam şu kazıkla karnını yaracağım diye eklemiş. Ama Kuvvetül Kulüp onu susturarak kendisine bu uygunsuz konuşmayı bırak. Çünkü kendini içinde bulacağın yeni durumda her şeyden önce gönül gözünü açmak ve nezaketle konuşup incelikle davranmak durumundasın. Ve böylece ey halife üzerine saraylıların urbalarını geçirir ve yüksek rütbeli bir Medineli, bedevinin karşılığı olarak kentli, uygar, kibarlık ve seçkinlikle donanmış bir kişilik olursun. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.